Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, Server Tanilli. Üçüncü kaset, birinci yüz. Nomarkların güçlerindeki bu artış nereden gelmektedir? Çeşitli varsayımlar düşünülebilir. Büyük bir olasılıkla ülkenin Memphis'te oturan dar bir soylu grubunun çıkarına sömürülmesi, halkın, özellikle Yukarı Mısır halkının hoşnutsuzluğunu doğurmuş olmalı. Öte yandan toprakların senyörlere ve tapınaklara dağıtılması hükümdarın elindeki toprakları azaltırken maddi gücünü de düşürdü. Ayrıca özel mülkiyetteki gelişme ve komşu ortaklığının çözülüşü de nomarkların mülklerinin genişlemesine götürüyordu. Nomarklar hükümdarın yaptırdığı dev çalışmaların ve mali politikasının neden olduğu genel hoşnutsuzluktan da yararlanıyorlardı. Yazıtlarda kendilerini halkın sorumluları olarak gösteriyorlar nomarklar. Nomarkların iktidarı arttıkça Firavun'unki zayıfladı ve sonunda Mısır nomlara parçalandı. Ülkedeki çözülme etkisini sulama düzeni üstünde hem de pek ağırca gösterdi. Çoğu yerler ve eserler terk edildi. Su durgunlaştı ve bataklıklar oluştu. Nomlar arasında çoğu su dağılımından doğan silahlı çatışmalar görüyoruz. Eski imparatorluğun dağılışı keskin bir sınıf mücadelesini de beraberinde getirmiş olmalı. O devirden kalma bazı yazıtlar kentleri alt üst eden karışıklıklardan bahsediyorlar. Nomarklar da onları silahlı birliklerle bastırdıklarını söyleyip övünüyorlar. Kuşkusuz gene bu dönemdedir ki Suriye çölünde yaşayan Sami kabileler Mısır devletinin zayıflamasından yararlandılar ve Delta'nın doğusuna sığındılar. 3. Orta İmparatorluk, Mısır'ın birleştirilmesi. Ülkenin birbirinden kopuk bölgelere ayrılması, sulama sisteminin çöküşünü, iç savaşları, sonunda da açlığı doğurdu. O devirden kalma yazıtlar, yamyamlığa kadar varan kıtlıklardan bahsediyorlar. Ekilmiş tarlaların genişletilmesi, yeni toprakların işletmeye açılması, o yılların başta gelen güncel sorunuydu. Büyük bir olasılıkla Orta İmparatorluğa geçiş dönemindedir ki Mısırlı çiftçiler yüksek tarlalardan yani Nil'in taşmaları sırasında sulayamadığı topraklardan kolayca yararlanmaya başladılar. Bunları sulamak için de suyu yukarılara çıkaran özel makinelere gerek görüldü. Yine olasıdır ki bu yüksek tarlaları ekme gereksinmesi sabanı daha da geliştirdi. Geçiş döneminde başkent soylularının büyük toprakları kaybolur. Senyor toprakları eski genişliğini yitirir ve o zamanki metinlerde baş diye anılan kölelerce işlenmektedir bunlar. Bir senyörün çoğu kadın, 20 ila 30 kölesi vardı. Bazı köleler yabancıydı. Suriyeliydiler örneğin. Ortakçılıkların zengin ögeleri de gitgide daha etkili duruma geliyorlar. Kaynaklar güçlü küçükler diye adlandırıyor onları. Bunların geniş toprakları, hayvanları ve köleleri vardı. Bazen senyor oluyorlardı ve yazıtlarında doğuştan değil, kendi güçleriyle soyluluğa eriştiklerini söylüyorlardı. Böylece bu karışık dönemde egemen sınıfın yapısı değişir. Eski imparatorlukta genellikle başkentte oturan ve geniş topraklarında özgür Mısırlıları çalıştıran yüksek görevliler ön planda gelirken, egemen sınıf toprakları daha az geniş ve kimisi ortakçılıkların sade üyesi olan köle sahiplerinden oluşuyordu şimdi. Bu yeni soylular, özellikle güçlü küçükler, Mısır'ın birleştirilmesinden yanaydılar. Böyle bir birleştirme yalnız sulama şebekesini düzeltmekle ve iç savaşlara son vermekle kalmayacak, devlet örgütünü de güçlendirecekti. Güçlü bir devlet ise bu sınıfın ülkedeki durumunu güçlendirmesinin yanı sıra çevreye yayılırken kölelerinin sayısını da artıracaktı. Başlangıçta Herakliopolis çevresinde gerçekleşti birlik. Herakliopolis'in prensleri Memphis'e boyun eğdirdiler. Güneyde de sınırlarını Abidos'a değin genişlettiler. O devirden kalma bir belge Herakliopolis hanedanı zamanındaki sosyal ilişkileri güzel anlatıyor. Bu belge, Kral 3. Keti'nin oğluna öğütlerini dile getiriyor. Kralın kendisinin, belki de danışmanının yazdığı bu siyasal belgede yazar açıkça egemen sınıfın çıkarlarını savunuyor. Mülkü olmayan, diyor yazar, bir asidir ve kral halka karşı sert davranmalıdır. Senyörlere gelince tahtın mirasçısı onların mallarını ve yaşamlarını korumaya çağrılıyor. Çünkü onların mallarının sana yararı vardır deniyor. Herakleopolis, hükümdarının dayandığı soylular arasında güçlü küçükler önemli bir yer tutuyor. Üçüncü Keti, insanların kökenlerine göre değil, değerlerine, yeteneklerine göre yükseltmesini öğütlüyor mirasçısına. Bu belge, Üçüncü Keti'nin iktidarını belli bir sınıfa dayandırdığını pek güzel gösteriyor. Ayrıca bu iktidarın maddi desteğini de gösteriyor. Gençlerden kurulu bir meslek ordusu. Üçüncü Keti'nin öğütleri, monarşik iktidar hakkında yeni bir anlayışı da açıklıyor. Hükümdar yalnız bir tanrı değildir artık. İyi bir çoban, halkını düşünen bir bilgedir. Metnin yazarı, Herakleopolis hükümdarını dulun ve yetimin savunucusu olarak sunmakta. Ne var ki ne meslek ordusu ne demagoji bu hanedanın başarısını sağlayamadı. Birleştirme güneyden, tebliğ nomarklardan geldi. Sosyal uzlaşmazlıklar kuzeyde olduğundan daha az sivri olmalıydı orada. Mentuhotep adını taşıyan tebliğ hükümdarlar daha o zamandan bütün Mısır'a hükmediyorlardı. Tarihsel gelenek tebliğ Mentuhotepleri 11. hanedana bağlar ve onlarla Orta İmparatorluğun tarihi başlar. Doruğuna da 12. hanedan ile ulaşır Orta İmparatorluk. Orta İmparatorluğun iç ve dış siyaseti. 12. hanedanın kurucusu 1. Amenemhet oldu. Amenemhet, nomarkların ayrılıkçı eğilimlerine kesinlikle son vererek güçlü bir devlet yarattı. Ancak Firavun'un merkezi otoritesini tanımakla birlikte nomarklar yerel bir özelliği de koruyorlardı. İdare, adalet ve maliyenin yanı sıra bağımsız askeri güçler de giriyordu bu özelliğin içine. Firavunlar, nomlara vergilerin toplanması ve hükümdarın işleri için adam yollanmasına göz kulak olacak temsilciler göndermekle yetinecekti. Nomarklar hükümdar için olduğu gibi kendileri için de vergi toplayıp el emeği edinebileceklerdi. Katkılar bakımından bazı büyük nomların ülkeleri iki bölgeye ayrılıyordu. Hükümdarla nomarkın bölgeleri. Nomarklar Firavun'un emri üzerine askeri seferlerde kendisine katılmak zorundaydılar. Ancak bu nomarklar birer kralcık olarak hareket ediyor, kendilerini efendi diye adlandırıyor, adlarına mezarlar yaptırıyor, yerel tanrılara da tapınaklar yükseltiyorlardı. Orta İmparatorluğun firavunları tüm Mısır'ı içine alan işler yapıyor ve önlemler alıyorlardı. Başta gelen kaygı sulama sisteminin onarılması ve düzeltilmesi oldu. Üçüncü, Amenemhet birçok bataklığı kuruttu ve tarıma yeni topraklar kazandırdı. Ülke çapında öteki önlemler surların savunmasıyla ilgiliydi. Eski imparatorluğun sonlarına doğru Arabistan'dan göçebe Samik kabileler Mısır'a girmeye başlamışlardı. Doğudan gelen bu tehdide güneyde Etiyopyalıların istila tehlikesi de eklendi. Sınırlar güçlendirilerek bu tehlikeler önlendi. Surları savunma sürekli bir orduyu da gerektiriyordu. İçeride iktidarlarını sürdürmek için de gereksinmeleri vardı firavunların buna. Yalnız Mısırlıların katılabilecekleri böyle bir ordu oluşturuldu. Orta İmparatorluğun firavunları başta Fenike olmak üzere ticaret heyetleri de yolluyorlardı. Ege'deki ülkelerle de ticaret bağları kuruldu. Eski imparatorluk zamanında olduğundan daha faal bir ticaret vardı şimdi. Önemli bir tacir zümresi de doğmuştu. Bütün bunlar üretici güçleri eski imparatorlukta olduğundan çok daha geliştirdi. Sulama sisteminin düzeltilmesi tarıma büyük bir açılış getirirken zanaatlar da yetkinleştiler. Orta İmparatorluğun sonlarında altın değer ölçüsü olunca zanaatların ve ticaretin gelişimi ticaret metağını sağlam duruma getirdi. Bu madenin Mısır'a akışı ise Etiyopya'daki altın madenlerinin elde edilmesiyle güvence altına alındı. Sosyal ilişkiler. Orta İmparatorluk zamanında sosyal uzlaşmazlıklar derinleşiyor. Kölelik gelişiyor. Köleleri olan yalnız soylu büyük mülk sahipleri değildir. Küçük memurların hatta sıradan insanların da kölesi vardır. köle el emeği Suriye ile Filistin'le ve Etiyopya ile yapılan savaşlarda alınan savaş esirleri sayesinde artıyor. Ancak Mısır halkının büyük kitlesi, özellikle çiftçiler, ne genel refahtan ne de hükümdara ödedikleri vergilerin azalmasından yararlanmamaktadırlar. Çünkü nomarkların özelliği onların üzerinde hem firavunun hem de nomarkların çifte boyunduruğudur. Bundan dolayı da köylülükte görülür derecede bir yoksullaşma vardır. Onların sefaleti devrin edebi eserlerinde dile getirilmektedir. Açlık çiftçinin kulübesi önünde fır dönmekte, nedenle çok çalışırsa çalışsın geçimini sağlamaya yetmemektedir bu. Herkes onu soymakta, pazara götüreceği zahireyi, eşeğini ve arpasını elinden almaktadır. Acımasız dövülmekte, bağırması bile yasaklanmaktadır. Yolsuzlukları ve uğradığı acı şeyleri yakınacak bir adalet makamı bulamamaktadır hiçbir yerde. Yüksek görevliler yanında bile yakınmaları dinlenmez olmuştur. Zanaatçıların, dokumacıların, demircilerin, taşçıların durumu da aynıdır. Hepsi de sevinci olmayan bir yaşama, insan gücünü aşan bir çalışmaya, yoksulluğa ve açlığa mahkumdurlar. Mutlu olan yalnız memurlar ve katiplerdir. Vergi borçlularını, el emeğinin listelerini düzenlemekte ve tahsildarların, hükümdarın iş yerlerine bakanların ve nomarkların yanı sıra dolaşmaktadırlar. Moeris Gölü yakınlarında, bugünkü Kahun kenti dolayında, Fayum'da bir kentte yapılan kazı, bir yoksullar mahallesini gün ışığına çıkarttı. Küçük dükkancıların, zanaatçıların ve öteki çalışan insanların oturdukları bu mahallede hepsi de birbiri üstüne yığılı kerpiçten küçük evlerde yaşıyorlardı. Rahiplere ve memurlara ayrılan komşu mahallelerde ise kuşkusuz bağlı ve yemişli geniş bahçelerin ortasında 50-70 odalı evlere rastlıyoruz. Kentlerde çok büyük sayıda zanaatçının görülüşü iş aramak üzere kırsal kesimi terk etmiş yoksul köylülerin bulunduğunu gösterir. Kahun'da Zenginler Mahallesi emekçilerinkinden kalın bir duvarla ayrılmıştı ve güçlü askeri bir birlik koruyordu kendilerini mutlaka. Orta İmparatorluk Mısır'ında hüküm süren gergin havayı gösterir bu görünüm. Güçlüler, ezilen çiftçilerin, zanaatçıların ve kölelerin bir baş kaldırısından korkup duruyorlardı. Ayaklarının altından toprağın kaydığını, firavunun tanrısal iktidarına bağlılığın doğrudan doğruya tanrılara karşı korkunun zayıfladığını görüyorlardı. Resmi din, tantanalı törenleri ve sayısız rahipleriyle yabancıydı halka. Rahipler de köylülerin ve kölelerin sırtından tapınaklar adına alınan vergilerle yaşıyorlardı. Bu gerilim İsa'dan önce 18. yüzyılın ortalarında 12. hanedandan az sonra Orta İmparatorluğun çöküşüyle sonuçlanan karışıklıklara yol açtı sonunda. Köylülerin ve kölelerin başkaldırısı. 12. hanedanın son büyük hükümdarı 3. Amenemhet'in ölümünün hemen arkasından karışıklıklar patlak verdi. Yerine geçenlerden biri 9 yıl hüküm sürdü. Öteki 4 yıl ve arkasından 12. hanedan söndü. Bu konuda aydınlık hiçbir bilgimiz yok. Parça parça bilgiler hükümdarların kısa sürelerle birbirini izlediğini gösteriyor. Hatta bunlardan biri ancak 3 gün hüküm sürer, aralarından biri de Mermeshu yani askerlerin şefi diye adlandırılıyor. Edebi eserlerin dile getirdikleri olaylar belki de bu devirle ilgilidir. Bu edebi metinlerden biri Nefertiti'nin Kehanetleri Ötekide Bir Bilgenin Uyarısı adını taşıyor. Bu sonuncusunun yazarı hükümdara bilgi olsun diye yazıyor yazdıklarını ve olayların hayli canlı bir tablosunu çiziyor. Yazar İppur'a göre bu korkunç felaketler kötü bir yönetimin, tanrılara olan saygının ve dinin emrettiği görevlerin unutulmasının sonucu olarak çökmüştür Mısır'ın üzerine. Bir bilgenin uyarısı, köylülerin, zanaatçıların ve kölelerin bütün Mısır'ı saran kitle halindeki bir başkaldırısından bahseder. Başkaldıranlar hiçbir şeyleri olmayan sefil insanlardır. Hükümdarı esir alır, zenginleri keşanelerinden kovalar. Firavunların mumyalarını mezarlarından fırlatır atar. Tapınakları işgal eder ve ayinlere son verirler. Hükümdarın, senyörlerin ve ruhban zümresinin ambarlarını ele geçirip ve içlerindeki bütün buğdayları ulusal mülkiyete tabi olarak ilan ederler. Zengin evlerine yerleşen başkaldıranlar, efendilerin giysilerini giyer, takılarını takar ve onları da kendileri gibi çalışmak zorunda bırakırlar. İppur'un deyişine göre toprak bir çömlekçi çarkı gibi döner. Başkaldıranlar Adalet Sarayı'nı alırlar. Evrakı yakar, kanun tomarlarını sokaklara atar, katipleri ellerindeki ürün listeleriyle birlikte öldürürler. Bütün bunların sonucunda hükümdar gelirsiz, tapınaklar da sungusuz kalır. Ne yazık ki kaynaklar devrilmiş firavunları yerlerine yeniden hangi gücün getirdiğini bildirmiyor. Mısır'ın zayıflamasından yararlanan Asyalı göçebe kabileler İsa'dan önce 1710 yılına doğru Nil Vadisi'nin kuzeyini istila ettiler. Hiksoslar diye adlandırılıyor bu fatihler. Hükümdarlarının başkenti Aşağı Mısır'da Avaris'ti. Hiksoslar Mısırlıları ağır vergilere bağladılar. Köylüleri de köle haline getirdiler. Ancak yerli soylular karşısında hoşgörülü davrandılar. Güneyde ve bir ölçüde de kuzeyde iktidarı kendi denetimlerinde olmak üzere eski yöneticilere bıraktılar. Tapınakları yağmalayıp bazılarını da yakıp yıktılar. Hiksosların boyunduruğu Mısır'da 100 yıldan fazla sürdü ve ancak yeni imparatorluğun ilk firavunları onları Mısır'dan söküp atabildi. 4. Yeni İmparatorluk. Hiksosların kovulması ve Mısır'ın birleştirilmesi. Kurtuluş hareketi güneyde başladı. Hiksosların iktidarı kuzeyde olduğundan daha az sağlamdı güneyde. Ulusal bir hareket oldu bu. Başını da Tep kralları çekti hareketin. Önceleri güneyde bulunan hükümdarlardan hiçbir destek görmediler. Ancak halk milislerinin yardımıyla hem rakiplerine hem Hiksoslara karşı çarpışarak hareketi yürüttüler. Halk da hareketi başlatan Tep kralı Kames'in anısını yıllar boyu sakladı. Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra Mısır, İsa'dan önce 1500 yılına doğru Teblilerin hükümdarı 1. Ahmes'in yönetiminde bütünüyle kurtarıldı. Ahmes, güneydeki asi şeflere boyun eğdirdi. Sonra kuzeye yürüdü. Hiksosları bozguna uğrattı. Avaris'i aldı ve ülkeyi istilacılardan temizledi. 18. hanedan başlar onunla ve bu hanedan zamanında ise Birleşmiş Mısır gücünün ve uygarlığının doruğuna çıkar. Yeni imparatorluk zamanında Mısır'ın birleştirilmesi üretici güçlerdeki gelişme ile at başı gider. Üretim araçları yetkinleşir, tarımın verimliliği artar, zanaatlar gelişir. Özellikle önemli olan bir iktisadi etken Tunç'un yayılması olmuştur. 18. hanedandan başlayarak Tunç meta üretiminde taşı ve bakırı saf dışı bırakır. Tarım ve zanaatlar gelişirken ticarette sağlamlık kazanır ve ülke içinde yayıldığı gibi sınırların dışına da taşar. 1. Ahmes'in Hiksoslara ve ayrılıkçı senyörlere karşı mücadelesinde halk hareketinden yararlanması da Mısır'ın birleştirilmesi ve iktidarın güçlenmesini destekledi. Ahmes, eyaletlerin başında yalnızca uysal nomarkları bıraktı ve onları yerlerini mirasçılarına bırakamayan basit birer yönetici durumuna getirdi. Öteki görevlere ise firavun bildiklerini ve gözdelerini atadı. Böylece 18. hanedan zamanında Mısır'ın yönetimi merkezileşmiştir. Ahmes orduyu da yeniden örgütler ve bütün ülkeye yayar. Savaşçılar firavunun ücretli askerleridir ve subaylara ayrıca küçük bir toprak parçası da verilmektedir. Askerler tarım ve kentlerden olmak üzere Mısır halkı arasından alınmaktadır. Gönüllüler de vardır. Böylece oluşturulan birlikler piyadeyi meydana getirmektedirler. Bu piyade eski ve orta imparatorluk zamanından şu bakımdan farklıdır ki askerlere devlet bakmaktadır ve silahlarını da devlet vermektedir. O zamana değin bilinen bütün silahlar yay, mızrak, hançer yetkinleştirilmiştir. Kılıç da ortaya çıkmıştır. Başlıca yenilik savaş arabalarından oluşan bir birliktir. Bunların sürücüleri özellikle soylular ve zenginlerdir. Savaş arabaları okuluna girmek için etkili yakınları olmak gerekiyordu. Ordunun yeniden örgütlenişi Ahmes'e Mısır dışına sefer yapması olanağını da verir. Onun seferleri 18. hanedanın fetihlerinin başlangıcıdır. güçlü bir askeri devletin ortaya çıkmasını sağlayacaktır hepsi de. Ordu, hükümdar iktidarının dayanağıdır. Fetihler ve sosyal sonuçları. Ahmes'in Mısır'ın birleştirilmesinden sonraki seferleri fetih ve yağma amacını taşıyordu. Hiksosların arkasından Firavun Asya topraklarına girdi. Ahmes'i izleyenler Nubya'yı aldılar ve orada da kalmayıp Filistin'e ve Suriye'ye değin uzandılar. Amaçları da Fenikelilere ve öteki devletlere boyun eğdirip ticari yolla değil vergi yoluyla o ülkenin elinden altını, gümüşü, keresteyi, hayvanları ve köleleri düzenli olarak ve bolca almaktı. Ganimetten köleci toplumun tepesindeki Firavun ve çevresindekiler kadar askerler de yararlanıyorlardı. Filistin ve Suriye fethini 3. Tutmes tamamladı. Tutmes kuzeyde Fırat'a değin uzandı. Suriye ve Filistin'in fethi Mısır'ı Orta Doğu'nun en güçlü devletlerinden biri durumuna getirdi. Babil'deki Kasit kralı ile Hitit kralı 3. Tutmes'e görkemli armağanlar gönderdiler. Suriye'nin ve Filistin'in yağmalanmış zenginlikleri Mısır'a akmaya başladı. Boyun eğdirilmiş prenslikler ve krallıklar da yıllık vergiye bağlanmışlardı. Ganimetin bir bölümü ortaya gidiyordu. Ancak aslan payını ve tüm vergileri ise Firavun alıyor ve istediği gibi dağıtıyordu. Başta tapınaklara gidiyordu bunların çoğu. Özellikle de Teb'deki resmi tanrı Amon'un tapınağına. Bir o kadarı da Firavun'un hazine ve ambarlarını dolduruyordu. Ancak bütün bu zaferlere karşın 3. Tutmes Suriye'yi ve Filistin'i sağlam biçimde elinde tutamıyordu. Bu ülkeler uzaktı ve Nil Vadisi ile aralarına da çöller giriyordu. Öyle olunca da zaman zaman patlak veren başkaldırıları bastırmak için sefer düzenlemek gerekiyordu. Tutmes'ten sonra da bu seferler sürecektir. Asya'daki seferlerinin dışında 3. Tutmes, Nil ötesinde batıya doğru da ilerleyip Libya'nın bir bölümüne boyun eğdirdi. Hükümdarlığının sonunda Mısır'ın sınırlarını güneyde 4. Çağlayan'a değin genişletmişti. 3. Tutmes'in zamanındadır ki Mısır'da askeri nitelikte devlet kurulur. 200 yıla yakın sürdü bu devlet. Ancak 2. yıldan başlayarak çetin bir mücadele vermek zorunda kaldı. Bu oldu kendisini çökerten de. Nasıl? Gerçekten 18. Hanedan Firavunlarının saldırı siyaseti devlet örgütünün genişlemesiyle sonuçlandı. Eski hükümet sistemi yeni koşullara uymadığından değiştirildi. Bir vezirlik yerine iki vezirlik kabul edildi. Biri güneydeydi bunun, öteki kuzeyde. Ancak güney vezirinin üstünlüğü vardı ve tüm ülkeyi içine alan temel sorunlarda o karar veriyordu. Kendisine kalabalık bir memur ve katip kitlesinin yardım ettiği vezirlik makamı tüm devlet dairelerini topluyordu içinde. İdare, sulama, taşınmaz mallar, adalet, maliye, ordu. Bütün devlet daireleri, yerel otoriteler, vezire düzenli aralıklarla raporlar sunmakla yükümlüydüler. Vezir başvuruları inceliyor, önemli işlerde doğrudan kendisi karar veriyor, taşınmaz mallar üzerindeki uzlaşmazlıkları çözüyor, vasiyetnameleri onaylıyordu. Taşınmaz mallarla ilgili uzlaşmazlıklar özellikle önemliydi. Bütün topraklar yeniden Firavun'a bağlanmıştı çünkü. Fetihler sosyal ilişkiler üzerinde de önemli değişiklikler yaptı. Önceliği paylaşan iki grup vardı. Birinci grupta saray soyluları ile ruhban zümresi yer alıyordu. Ruhban zümresi halkın ve fethedilen ülkelerin sırtından akla durgunluk verecek derecede zenginleşmişti. Fazla olarak mülklerinin genişlemesi oranında otoritesi de artmıştı. Toprakların büyük bir bölümü tüm halkıyla beraber tapınaklara terk edilmişti. Böylece tapınaklar büyük mülk sahipleri olup çıktılar. İçlerinde en çok destekleneni Teb'deki Amon tapınağı mülküne mülk katıyordu durmadan. Onun öteki tapınaklardan farklı tutulması Mısır'ın sonraki tarihinde büyük rol oynadı. İkinci yönetici grup askeri kast idi. Orta ve yüksek düzeyde subaylardan oluşuyordu bu kast. Firavun'un merkezi idarenin ve sarayın yüksek makamlarına seçtiği yüksek subayların iç politika üzerinde etkili olma olanakları vardı. Orta ve bazen de alt rütbedeki subaylar hizmetlerine karşılık toprak alıyorlardı ve büyük bir sayı oluşturduklarından hükümdar iktidarı içinde hatırı sayılır bir destek idiler. Firavunların onların arzuları karşısında dikkatli olmaları pek doğaldı bu bakımdan. Köylülerin durumunda esaslı bir değişiklik yoktu. Ortakçılığın üyeleri vergi ve hükümdarla tapınaklar hesabına angarya altında eziliyorlardı. Fetihler, fatihleri büyük ölçüde yeni tapınak ve saray yapımına götürdüğünden daha da ağırlaştırmıştı bu boyunduruğu. Mısır, yıkıntıları bugün de gözleri büyüleyen dev yapılarla, görkemli ve benzersiz güzellikteki eserlerle süslenmişti. Ancak yeni imparatorluğun köylüleri için bunlar kahırlı işlerdi ve zorla yaptırılmışlardı. Vergiler de aynı acımasızlıkla alınıyordu. Savaş esirleri ve fethedilen ülkelerin insanları kölelerin sayısını yükseltip duruyordu. On binlerle ölçülüyordu sayıları. Köleler de eşit olmayan bir biçimde dağıtılıyordu. Büyük çoğunluğunu hükümdar ve tapınaklar alıyordu. Saray soyluları ile askeri aristokrasinin de elinde hayli köle vardı. Her sefer sonunda Firavun savaş esirlerini büyük bir cömertlikle dağıtıyordu. Belgelerin gösterdiğine göre sıradan askerlerin, çiftçilerin ve zanaatçıların 2 ya da 3 kölesi vardı. Tarlalarda kullanılıyordu köleler. Madenlerde, yük taşımalarında, tapınak hizmetlerinde kullanılıyordu. Fetihler, Firavun'la Amon rahiplerinin tekelindeki dış ticareti de destekledi. Ticaret güneye, Karadeniz'e, Ege adalarına özel heyetler yollanarak yapılıyordu. Filistin'le Suriye'nin fethinden beri Firavun'la rahiplerin oralardan istedikleri her şey yıllık vergi olarak yollanıyordu. Fenike'de yalnız Tyr kenti Mısır'la ticari ilişkilerde bulunma hakkını korudu. Firavun ve tapınaklar yağma ürünlerini tacirlerin Babil'den, Kıbrıs'tan, Girit'ten ve öteki Ege adalarından getirdikleriyle değiş tokuş yapıyorlardı. Tacirler de Firavun'a ve Tanrı Amon'a bir şey sunmakla yükümlüydüler. Ancak kalanı dışarıda satabilirlerdi. Bu ise ne öteki tapınakların rahiplerinin hoşuna gidiyordu ne de tacirlerin. Tacirlerin sayısı da yeni imparatorluk devrinde hatırı sayılır derecede artmıştı. Sonradan görmeler, savaşların zenginleştirdiği eski küçük köle sahipleri, köhnemiş saray soylularıyla ruhban zümresini muhalefet ediyorlardı. Böylece 3. Tutmes zamanının Mısır toplumunda sosyal uzlaşmazlıklar yalnız köle sahipleriyle emekçiler arasında değil, köle sahipleri arasında da keskinleşmişti. Dinde reform ile sosyal ve siyasal mücadele. 3. Tutmes'i izleyen firavunlar zamanında Mısır'da içten içe bir siyasal bunalım oluşur. Fethedilen Asya ülkelerinin kralcıkları arasında bir savaş patlak verir. Suriye'ye kuzeyden Hititler ilerlemektedir. Firavun'un yöneticileri elde yeterli güç olmadığından birbirlerine giren kralcıklara bir şey yapamazlar. Firavunlar da çok sayıda asker gönderemez durumdadırlar. Suriye'ye de asker yollayamazlar. Çünkü ülke içinde hava gergindir. 3. Amenofis'in saltanatının sonlarından başlayarak toplumun çeşitli katları pek etkili hale gelmiş Amon rahiplerine karşı hoşnutsuzluklarını açıktan açığa belli ediyorlardı. 4. Amenofis muhalefetten yana oldu ve onun yardımıyla hükümdarlık otoritesini Amon rahipleriyle köklemiş soyluların baskısından kurtarmayı denedi. Bu köhnemiş soylular için Amon tanrısı kültü önemli bir ideolojik dayanaktı ve nomlara da özelliklerini geri vermeye çabalıyordu bu sınıf. Firavuna gelince iktidarın yalnız siyasal bakımdan değil, dinsel yönden de bütünlüğünü savunuyordu. Mısır ordusunda piyadeyi oluşturan özgür halk kitlesi ise bu tasarısında destekliyordu onu. Halk, kendi geleceğini düzeltmeyi umut ettiği gibi soyluların ve rahiplerin ellerindeki mallara el konulmasının da hesabı içindeydi. 4. Amenofis, o günkü koşullarda dinde bir reforma başvurmadan ulaşamazdı amacına. O yola başvurdu nitekim. Firavun, Amon'un karşısına halk arasında pek tutulan güneş tanrısı Ra'yı çıkarmayı denedi önce. Kendini Ra'nın büyük rahibi atayıp Teb'de onun onuruna bir tapınak yaptırmaya girişti. Ancak bu tanrının kültü verimi pek az olan Heliopolis bölgesine bağlı olduğundan hiçbir başarı kazanamadı. Dördüncü Amenofisi, tüm ruhban zümresi ve geleneksel tanrılar kültüyle bağlarını koparıp, güneş yuvarlağı Aton'u bütün Mısır'ın tek tanrısı olarak yüceltmeye götürdü bu. Bu kültü getirmenin gerekçesi olarak da güneşin bütün dünyayı aydınlattığı ve ısıttığını gösteriyordu. Hükümdarın kendisi de Aton'a yararlı, onun hoşuna giden anlamına Akhenaton adını aldı. Eski tapınakları kapattı ve bütün Mısır'da Aton için tapınaklar yaptırdı. Tebi de bırakarak eskisinin 300 kilometre kuzeyinde, bugünkü Tel Amarna'ya yakın bir yerde yeni bir başkent yaptırdı. Ve Aton'un ufku anlamına Akhetaton diye adlandırdı onu. Aton için asıl tapınak da orada yapıldı. Firavun da baş rahibi oldu onun. Din politikasındaki bu ani dönüşüm, rahiplerin ve eski soyluların azgın direnişiyle karşılaştı. Firavun'un mücadelesinde paralı askerlerden oluşan ordusu ile laikleştirilen toprakların bir bölümünü elde etmiş bulunan yeni soylulardı bağlaşıkları. Durumunda bir düzelmeyi umut eden köylüler, yaşamlarının daha da kötüye gittiğini görmekte gecikmediler ve reformcudan yüz çevirdiler. Aton kültü ile sarayın korkunç giderleri hazineyi yiyip tüketiyordu. Fetihlerin durmuş olması nedeniyle ganimet ve yabancılara yükletilen vergilerin de kaynağı kurumuş olduğundan köylüleri sömürme daha da yoğunlaşmıştı. Amon ve öteki tanrıların rahipleri halkın hoşnutsuzluğunu körükleyip tanrıların gazabı ülkeyi tehdit eden felaketler üstüne kehanetler yayıp duruyorlardı. Akhenaton'a karşı soylular tertipler düzenliyorlardı. Halk ise baş kaldırıyordu. Firavun askerlerine dayanarak vahşice bastırdı bu baş kaldırıları. Az sonra da öldü ve kendisinden sonra gelene karışıklık içinde bir imparatorluk bıraktı. İçeride ayaklanmalar birbirini izliyordu. Hititler Suriye'nin kuzeyini ele geçirmişlerdi ve oradaki kralcıklar da birer ikişer Mısır'dan kopmuşlardı. Akhenaton'un ölümünden 3 ya da 4 yıl sonra yerine geçen Tutankhaton, Amon rahipleriyle uzlaşmak zorunda kaldı. Tebe döndü ve adını da Tutankhamon olarak değiştirdi. Karışıklıklar onun ölümünden sonra da sürdü. Onlara son veren eski soylu bir aileden gelen Mısırlı general Horemheb oldu. Amon rahiplerinin yardımıyla tahta çıktı ve 19. hanedanı kurdu. Horemheb, imparatorluğa barış getirmek için sert önlemler aldı ve dinde tam bir restorasyona girişti. Akhenaton lanetlendi, adı ve Aton'un adı her yerden silindi. Akhetaton kenti boşaldı, terk edilmeye bırakıldı. Amon tapınakları mülklerini yeniden ele geçirdiler. Eski tanrılar kültü tekrar kuruldu. Akhenaton'un reformu başarısızlıkla sonuçlandı. Yüzeyseldi çünkü. Bir avuç Aton rahibiyle yeni soyluların dar çevresinin dışında Mısır toplumunun hiçbir katı yararlanamıyordu ondan. Yeni İmparatorluğun Çöküşü. 19. Hanedanın çabaları Mısır'ın Suriye'de, Filistin'de ve Nubya'nın güneyinde egemenliğini yeniden korumak olmuştur. Özellikle Nubya'da Akhenaton zamanında başkaldırılar olmuştu. 1. Seti ve 2. Ramses Filistin'de ve Suriye'de büyük savaşlar yaptılar. Yalnız Mısırlı birliklere değil, Libyalı ve Suriyeli paralı askerlere de dayanıyorlardı. Onların ücretini de daha önceden birikmiş sınırsız buğday, altın ve gümüş stoğundan ödüyorlardı. Ücretli ordu sistemine geçiş göstermektedir ki Mısırlılar arasında asker bulmak güçleşmiştir. Ve emekçiler Firavun'la rahiplerin iktidarına düşmanlıklarını belli etmektedirler. 1. Seti, Akhenaton zamanında Mısır'dan kopmuş olan Tayre yeniden boyun eğdirdi ve Suriye ile deniz ilişkisini kurdu. Sonra da Filistin'in kuzeyini ve Lübnan bölgesini yeniden fethetti. Daha da kuzeye ilerlemeyi tasarlıyordu. Yerine geçen 2. Ramses bu tasarıyı gerçekleştirmeye kalktı. Aslında çetin bir işti bu. Çünkü bütün Suriye güçlü ve savaşçı bir hasmın Hititlerin elinde bulunuyordu. 2. Ramses'in ilk seferi başarısızlıkla sona erdi. Ordusu Kadeş'te yenildi ve kendisi bile esir düşe yazdı. 2. seferin sonucu daha mutlu oldu. Firavun Oront'un yukarısına kadar çıktı ve orada tutundu. Bu arada Hitit İmparatorluğu'nda bir taht kavgası patlak vermişti. Hattusili 2. Ramses'le bir antlaşmaya götürdü bu. Bu antlaşmaya göre taraflar barış içinde yaşamaya ve birinin saldırıya uğraması halinde karşılıklı yardımlaşmaya karar veriyorlardı. Anlaşma Firavun'un bir Hititli prensesle evlenmesiyle de mühürlendi. Ancak bu zafer Mısır'ın Suriye üzerindeki iktidarını sağlamadı. Suriye ve Filistinli kralcıkların başkaldırıları 2. Ramses'ten sonra gelenler zamanında da sürdü durdu. Arabistan'dan olduğu gibi Ege adalarından da Pelasklar ya da deniz halkları yeni istila dalgaları geliyordu. 12. yüzyılın ortalarında Suriye ile Filistin Mısır'dan bütünüyle koptu. 2. Ramses'in ölümünden sonra Firavun'un iktidarı Mısır'da da zayıfladı. Yalnız doğrudan mirasçısı Merneptah otoritesini sürdürebildi ve Pelaskların saldırısını püskürtüp tahtını koruyabildi. Ondan sonra ise ülke karışıklıkların ve anarşinin kucağına düştü. İsteyen istediğini yapıyor, senyörler nomlarda mutlak yetkili olarak hareket ediyorlardı. 5 yıl süren iç savaşlardan sonra tahta Setnak çıktı. Setnak 20. hanedanı kurdu. Bu hanedanın firavunları da Amon kültünün politikasını izlediler ve Asya bölgesindeki ayrılıkçı hareketlerle boşa çıkan mücadelelerde bulundular. Bu devirde eskinin o masalsı hazineleri de suyunu çekmiştir zaten. Öyle zaman olmaktadır ki Angarya'ya çağrılmış köylüler çalışmayı reddetmektedirler. Çünkü istediklerini alamamaktadırlar. Teb'de tapınak yapımlarında böyle durumlara rastlandı. Sonunda açlığın ve haksızlıkların çileden çıkardığı köylüler başkaldırdılar. Firavun'un iktidarı giderek zayıflıyordu. Amon rahibininki ise günden güne güçlenmekteydi. 20. hanedanın hüküm sürdüğü yılların ortalarına doğru Amon rahiplerinin 80 bin kölesi, büyük rahibin bir ordusu, yığınla görevlisi vardı. Başrahiplik de babadan oğula geçer olmuştu. Eskiden başrahip ilke bakımından da olsa kendini hükümdara bağlı duyardı. Şimdi ise doğrudan doğruya Amon'dan iktidarını aldığını ve hükümdardan bağımsız olduğunu düşünebilmektedir. Firavun'un mutlak iktidarı zayıfladıkça yerel soyluların otoritesi artmaktadır. Rahiplerin, yüksek görevlilerin ve tacirlerin. Sefalete düşen köylülerin elinden topraklar satın alınarak, kimi zaman da el konularak özel mülkler genişlemektedir. Bunun sonucu olarak da tarım ortaklıkları hızla dağılmakta, toprakta özel mülkiyet yerleşmektedir. Aralarına her zaman olduğu gibi kölelerin de karıştığı köylü başkaldırları birbirini izlemektedir. Son devir. Merkezi idarenin zayıflaması, nom soylularının ve bazı rahip topluluklarının giderek artan bağımsızlığı, Mısır'ın yeniden parçalanışı ile sonuçlandı. Uzayıp giden savaşlar daha da zayıflattı onu. İsa'dan önce 11. yüzyılda 21. hanedanın firavunu olan Amon'un büyük rahibi Herihor ülkenin tümüne egemen değildi. Kuzey nomlarının kendi kralları vardı. 10. yüzyılda yeniden bir birleşme oldu. Ancak yabancı egemenliğindeydi bu. Ücretli ordunun gitgide artan rolü tahtı Mısır hizmetindeki Libyalı bir generale teslime götürdü. 1. Şeşank firavun oldu. Libyalı güçlerin gelişi imparatorlukta bir anlık bir istikrar sağladı. Şeşank'ın kendisi de Filistin'de sonucu başarılı bir savaş yaptı. Çeşitli yapıtlar, özellikle kaleler diktirdi. Ancak ondan sonra gelenlerin zamanında mücadele yeniden başladı ve Mısır çeşitli bağımsız devletlere parçalandı. Bu zayıflamadan yararlanarak Nubyalı hükümdarlar 8. yüzyılda Mısır'a boyun eğdirdiler. Nubya devleti de Mısır'ın etkisi altında gelişmiş olduğundan bu hükümdarlar Libyalı firavunlar gibi yeni hiçbir şey getirmediler Mısır'ın yaşamına. Nubyalı hanedanın zamanında Asurlular saldırdı Mısır'a ve ele geçirdiler. İsa'dan önce 671. Ancak Asur egemenliği geçici oldu ve Mısırlılar ilk fırsatta bağımsızlıklarını elde ettiler. Asurbanipal zamanında Asurlular iki kez yakıp yıktılar Mısır'ı ve Nubyalı hükümdarlarla kuzeydeki nomlar arasındaki mücadeleden yararlanarak bir süre sürdürdüler egemenliklerini. Mısır'daki bu küçük devletler arasında en güçlüsü Delta'da Saiz kenti dolayında Asurluların yardımıyla oluştu. Asur'un bir zayıf anını yakalayarak Saiz kralı 1. Psammetik Asurluları Mısır'dan kovdu ve ülkeyi birleştirdi. Psammetik, Akdeniz'in doğu ülkeleriyle özellikle Yunanistan'la yoğun ticaret ilişkileri kurdu. Mısır, Yunanistan'a buğday satıyordu. Yığınla Yunan taciri ve paralı askeri Mısır'a geldiler ve orada koloniler kurdular. Said devri diye anılan ve kısa süren bu atılım döneminde ticaret üretimi gelişir, para tedavülü başlar, zanaatlar ilerler. Yunanistan ve Küçük Asya devletleri ile ticaret ve kültür alışverişinin büyük katkısı olur bu gelişmede. Mısır'ın zayıflığı firavunlara fatih olarak hareket etme olanağını vermediği için Said devri firavunlarının dış politikası büyük devletlerle anlaşmalar yoluyla Mısır'ın saygınlığını arttırma amacına dönük olmuştur. En faal dış politikada 2. Nekao'nunki oldu. 2. Nekao, Mısır'ın ticaretini komşu ülkelerle yoğunlaştırdı. Nil'den Kızıldeniz'e bir kanal açılmaya başlanması onun hükümdarlığına rastlar. Nekao, askeri anlaşmalarla Filistin'de, Suriye'de ve Orta Fırat bölgesinde köprü başları elde etmeye kalktı. Ancak Mısır'la Asur'un birleşik güçleri Karkamış'ta Babililere yenildi ve bunun sonucunda Orta Doğu'da hegemonya yeni Babil İmparatorluğu'na geçti. Soyluların ve rahiplerin giderek artan gücü Said devri firavunlarını tacirler ve ücretli askerler yanında bir destek aramaya götürdü. Bu da onların dış politikasında Yunan severlik akımını doğurdu. Ancak yabancı tacirlere, özellikle Yunanlılara tanınan büyük ayrıcalıklar ve ücretli ordunun korkunç giderleri Mısır halkında hoşnutsuzluk yarattı ve ayaklandırdı onları. Başkaldıranların kumandasını almış olan Firavun'un bir generali ücretli askerleri yendi ve 2. Ahmes Amasis adıyla tahta oturdu. Aslında 2. Ahmes de Said Hanedanı'nın geleneksel politikasını sürdürerek Yunanistan'la bağları sıkılaştırdı ve Mısır'da Yunan kolonlarının yerleşmesini destekledi. Yeni Babil İmparatorluğu'yla Orta Doğu'daki öteki devletlerin Perslerce yıkılışı Mısır'ın dış politikasına bir süre için canlılık getirdi. Firavun'un birlikleri yeniden Filistin'e girdiler. Ancak kısa süren başarılar oldu bunlar. 2. Ahmes'in yerine geçen 3. Psammetik'in iktidarının ilk yılından başlayarak iç savaşların paramparça ettiği Mısır'ı Persler, Firavun'un ordusunu Perus'ta bozguna uğratarak işgal edip bağımsızlığına son verdiler. Gelişmesini Yunanistan'la ticaret ve siyaset ilişkilerine borçlu olan Said devri Mısır uygarlığı karşılık olarak Yunan uygarlığı üzerinde büyük etkilerde bulundu. 5. Eski Mısır uygarlığı. Mısır halkı uzun tarihi boyunca görkemli bir uygarlık yarattı. Hayran olunacak edebi metinleri onlara borçluyuz. Yapılar, heykeller ve resimler eski Yunankiler gibi bugüne değin modellik ettiler. Mısır halkı birliğini ve kendine özgü çizgileri sürekli koruduğundan eski Mısır edebiyatı ve sanatında sağlam gelenekler oluştu. Nil'de ve denizlerde tehlikeli ve serüvenli seferler insanların imgelemini besliyor, ufuklarını genişletiyor ve laik bir edebiyatın gelişmesine katkıda bulunuyordu. Bunun gibi yapılarda kullanılacak taşların ve altın, abanos, fil dişi gibi öteki değerli maddelerin bolluğu da mimarlığı, heykeli ve başka uygulamalı sanatları destekliyordu. Eski Mısır uygarlığını köleci soylulara vergi bir şey olarak görmek yanlıştır. Öyküler, serüven parçaları, aşk şiirleri ve öteki edebi türler kaynaklarını zengin bir folklordan aldılar kuşkusuz. Görsel sanatlar ise ilkel topluluk devrine kadar çıkan halk sanatı geleneklerine dayanıyordu bütünüyle. Bu sanatların örnekleri halkın içinden çıkmış ustaların eserleriydiler. Din. Mısır dini Babil dinindeki gibi bir ikiliği ortaya koyuyor. Bir yanda rahiplerin köleci rejimi sağlamlaştırmak amacıyla bir yığın soyut düşüncelerle donattıkları büyük tanrılar kültü ve ona uygun bir mitoloji var. Öte yanda belli bir noktaya değin resmi dine bağlı mitosları ve törenleriyle tarımcı halkın dini. Hernum'un bir tanrısı, çifte tanrısı, hatta bir üçlü tanrısı vardı. Kültleri ilkel topluluğun ilk zamanlarına değin uzanıyor. Çünkü bu nomların tanrılarının eski totemlerle yakınlıkları açık. Yerel tanrı belli bir hayvana bağlıydı ve birçok nomlar hayvan adları taşıyorlardı. Timsah nomu, ceylan nomu, koç nomu, şahin nomu, tavşan nomu ve benzeri. Çok kez hayvanlar kültü saf biçimiyle varlığını sürdürüyordu. Örneğin Memphis'te tanrı Ptah'ı temsil eden Apis adlı öküze tapıyorlardı. Tinis'te şahin Horus'e. Tanrıları ve tanrıçaları hayvan biçiminde ya da bedeni insan, başı hayvan varlıklar olarak göstermek adetti. Bu noktada resmi din halk dini ile birleşiyordu. Çünkü Herodotos'un anlattığına göre hayvanlara tapmak bütün Mısır'da yaygın bir adetti. Ve bu kült Mısır tarihinin sonuna değin sürdürüldü. Ancak nomların tanrılarının hepsi de aynı saygınlıktan yararlanamıyorlardı. En geniş, giderek siyasal ağırlığı da olan nomların tanrıları ulusal tanrılar sırasına girebiliyorlardı. Memphis'te Ptah, İonyu Heliopolis'te Ra, Abydos'ta Osiris, Tinis'te Horus, Teb'de Amon böyleydi. Güneş tanrısı Ra, bitki ve bereket tanrısı Osiris ve Isis'te olduğu gibi bazıları pek eskilere çıkıyor ve halk dininde de yerlerini koruyorlardı. Ötekiler ise sıfatlarını din kitabından ve ruhban takımından alıyorlardı. Böylece Ptah, dünyanın tanrıların ve insanların yaratıcısı olarak ilan edilmişti. Bütün tanrılarında üstünde gelen baş tanrı sıfatı, Orta İmparatorluk ve özellikle Yeni İmparatorluk zamanında Teb'in üstünlüğü ele geçirmesiyle bir koç başıyla temsil edilen güneş tanrısı Amon'a verildi. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.